Ayrım 28, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 270, 20. bölüm. Johnny ayrıldı ve diğer üç adam dikkatlerini Danny ve Jimmy Shay meselesine çevirebildiler. Konu Tom'u şaşırtacak şekilde Waltz'un ışıklar için seslenmesiyle açıldı. Merak etme dedi Waltz'u yarı fısıldar gibi. Projeksiyoncunun kafası yerinde değil. Konuşmaz, gördüğünün ne olduğunu anlamaz. Sadece projektörü çalıştırmayı bilir. Harika bir keşif gibi görünüyor dedi Hagen. Tamarkin kıkırdadı. Bir de bunun gibi bir kız bulabilseydin ha Jack. Konuşmayan, ne gördüğünü anlamayan, sadece genç, sıkı kıçını açmayı bilen. Tom Waltz'un cevap vermemesine hayret etti. Bu film kopyasını Waltz'a Hagen temin etmişti. Ama kendisi daha önce görmemişti ve şimdi de görmesi olurdu. Pornografi midesini bulandırıyordu ve bu daha da beterdi. Judy Buchanan'a olanları ve olaydan çıkan sonuçları hatırlatan iğrenç bir filmdi. Film başladı, karlı siyah beyaz bir kopyaydı. Tek bir kamera sabit olarak çekim yapmıştı. Ses yoktu, ışıklandırma da zayıftı. İri göğüslü, siyah saçlı bir kadın, kaydı değer biriymiş gibi görünmüyordu. Sadece bir eğlence aracıydı. Koyu renk dekolte bir elbiseyle kocaman bir yatağa yayılmış kameraya bakıyor, baştan çıkarıcı hareketler yapıyordu. Elbisesini aşağı kaydırıp tekrar çekerek çıplak göğsünü gösterdi ve güldü. Bir an sonra görüntüye sadece belden aşağısı çıplak vaziyette Birleşik Devletler'in hali hazırdaki başkanı girdi. Bir şeyler söyledi ve kadın gülmekten kırıldı. Erkek de güldü. Jimmy Shay yatağa girmek veya üzerindeki diğer giysileri çıkartmak yerine odayı geçti ve koca kolsuz koltuğa tahta çıkar gibi oturdu. Kamera onu tam profilden gösterecek şekilde ayarlanmıştı. Takım elbiselerinin kesimi sayesinde belli olmayan hafif bir göbeği vardı. Tamamen sertleşmiş gibi görünüyordu ve normal ölçüde bir organı vardı. Kadın elbiseli olarak yaklaştı, sonra dizüstü çöktü ve işe koyuldu. Oldukça enerjik bir ağız seksiydi. Tom belli ki kameraya oynamış diye düşündü. Hagen itiraz etmeye yeltendi ama Waltz onu susturdu. Hagen içini çekti ama devam etmesine izin verdi. Bu makara sadece birkaç dakika sürüyordu, orijinali ise birkaç saatti. Shay kardeşlerin yatak odası eğlencelerini filme çekmeye meraklı olduklarından Michael'ın hanım arkadaşı Rita Duval söz etmişti. Jimmy Shay ile olan kısa kaçamağında kendisinin asla böyle bir şey yapmadığına yemin etmişti. Zaten adamın filme çekme arzusu yüzünden bitmişti ilişki. Biraz eşeleyince Tom Hagen, Shay'ler ve Johnny'nin hala yakın oldukları dönemde Fontaine'in zenci uşağının Beverly Hills'daki evinde çekilen bazı bölümlerin kopyasını çıkardığını öğrenmişti. Ekranda hala dizlerinin üstünde duran kadın o sıralar vali olan şeyden geriye doğru kaykılıyordu. Adam ayaklarını kaldırdı ve kadının elbisesinin zar zor kapadığı göğüslerinde gezdirmeye başladı. Tamarkin yeter dedi. Işıklar dedi Waltz. Adamlar uzun süre sessizce oturdular. Nerede çekilmiş bu dedi Tamarkin, nerede bastırılmış? Hagen bilmediğini söyledi. Peki nasıl oldu da böyle bir sanat filmini ele geçirebildin? Avukat müşteri gizliliği dedi Hagen ki bu doğruydu. Kendisi filmi satın almak için uşağa para ödemişti. Ama adam ona $1 geri verip yasal vekil tayin etmişti. Tamarkin bir telefon görüşmesi yapmam lazım dedi ve çıktı. Hagen Waltz'a bu doğru mu diye sordu. Şu tek telefon konuşması. Jack Waltz başını ellerinin arasına aldı ve cevap vermedi. Bazı kişiler Tamarkin'e hayalet derdi. Tam bir aracıydı. Muazzam servetleri olan ve hemen hemen hiç kimsenin tanımadığı bir gruba rapor veriyordu. Ve kendisi de daha sosyal olmasına rağmen kamuoyu önüne nadiren çıkardı. Güney Kaliforniya'da sayısız mucizenin gelmesine yardımı dokunmuştu. Bunların arasında Brooklyn Dodgers takımı ile neredeyse sınırsız su kaynakları da vardı. Ben Tamarkin'in lanetlileri bile tek telefon konuşmasıyla kurtarabileceği söylenirdi. Hagen ayrıca Tamarkin'in gücünün tehlikeli bir oyundan geldiğini ortaya çıkarmıştı. Kendini beladan uzak tutmaya yetecek ama hizmet ettiği ve koruduğu güçlü adamları ele vermeyecek kadar bilgiyle FBI'yi beslemek. Hagen bunu kanıtlayamazdı ama her ihtimale karşı doğru kabul etmekten yanaydı. Gidişinden tam 2 dakika sonra Tamarkin aradaki geçitte belirdi ve koltuğuna döndü. Özür dilerim dedi. Haydi devam. Hagen diğer ikisine bakacak şekilde ayağa kalktı. Bay Voltz'a da dediğim gibi bu tatsız malzemeden bir miktar daha var dedi. Kısmen başkanın kardeşini de içeriyor ve bana söylendiğine göre çok daha renkli aktiviteler söz konusu. Bay Voltz için hazırlattığımız makara sadece bir fikir vermek için. Şu anda bildiğimden daha fazlasını bilmek istemem. Kimse de bilsin istemem. Bu filmi çok az kişinin gördüğünü biliyorum ve durumun bu şekilde kalmasını umuyoruz. Tamerkin başını kaldırıp duygusuz bir ifadeyle ona baktı. Her ne kadar ertesi gece başkana yeni mali destekçiyi Voltz'un sunması planlanmışsa da Hagen herhangi bir anlamlı değişikliğin Tamarkin'den geçeceğini anlamıştı. Beyler dedi Tom, üçümüz de mütevazı geçmişlerden geliyoruz. Üçümüz de kısa bir süre içinde olsa hayatımızı kazanmaya çocukluk yıllarında başladık. Bizim için mesela Danny Shay gibi doğuştan zengin olanların asla göremeyeceği belli şeyleri görmek çok daha kolay. Örneğin aleyhine dava açmaya çalıştığı iki sendika liderinin ücret ödemelerindeki durumun düzelmesi için hizmet ettikleri mavi yakalılardan hiç tartışmasız çok daha fazla katkıda bulunduğunu kavrayamıyor. Sendika siyaseti bayağı pis bir iş olabilir ve işlerin yapılmasını sağlamayı beceren adam da azizliğe aday sayılmaz. Voltz'un başı ellerinin arasındaydı ama Hagen bakınca hala nefes alıp verdiğini gördü. Tamarkin ise aksine dikkatini lazer ışını gibi Tom'a yönlendirmişti. Benzer şekilde diye devam etti Hagen, Michael Corleone'nin iş yaptığı adamların pek çoğu yönetimin sadık muhalifleridir. Geçmişi başkanınkine oldukça benzediği halde Bay Corleone için belli meseleleri değerlendirmek o adamlara yani bazı yönetim politikalarıyla farklılıklarını göremeyenlere göre daha kolay olabilir. Güçlü ekonomi, istihdam oranı, uzay programı, esin veren liderlik, komünistleri gözetim altında tutma becerisi. Bu sanırım hepimizin hemfikir olduğu uzun bir liste. Tamarkin kollarını kavuşturmuştu artık. Hagen, Michael Corleone dedi, Danny Shay'in ve onun gibilerin göstermeye çalıştığı gibi iblis değildir. Kendisi son seçimde başkanlık kampanyasında yer almış ve muhtemelen sonuçta da önemli bir rol oynamıştı. Bu şansa tekrar sahip olmak hoşuna gider ve bu yönetim ona hasım gibi davranmayı durdurursa bu işe memnuniyetle, hırsla sarılır. Sonunda Voltz kel kafasını kaldırdı. ''Şuna açıklık getireyim.'' dedi. ''Birleşik Devletler Başkanı'na yapacağınız şantaja yardım etmemizi mi istiyorsunuz?'' Tamarkin yaşlı adama horgörü yüklü bir bakış fırlattı. ''Kesinlikle hayır.'' dedi Hagen. ''Bunu nasıl yaparız? Hangi gazete basar bunu? Hangi televizyon yayınlar? Herhangi bir şeyi kaçırmıyorsam ki o da mümkündür.'' dedi ve bir süre bekledi. ''Bu malzemenin siyasi bir değeri yok.'' Öte yandan, burada perdeyi gösterdi, onurlu bir adam dostlarının sırlarını saklar ama düşmanının yıkıcı sırlarını hangi gerekçeyle elinde tutar? Bu çok gereksiz görünüyor. Yani başkanın bize dost olarak sahip olmak yerine bizimle hasım olmayı istemesi, kardeşinin yarattığı son huzursuzluklar ortaya çıkana kadar da bizlere dost olarak sahipti. Bay Voltz, Bay Tamarkin, başkanla ve yakın çevresindekilerle arkadaşlık düzeyinde ilişkide olduğunuzu biliyoruz. Bu arkadaşlıktan fedakarlık etmenizi istiyor değiliz. Sizden Bay Corleone'nin habercisi olmanızı da istemiyorum. Aslında hiçbir şey istemiyorum ama durumu düşünün, enine boyuna düşünün ve neyi doğru buluyorsanız onu yapın. İlerleyip elini Tamarkin'in omzuna koydu ve eğilip Voltz'la yüz yüze geldi. ''Bütün istediğim bu.'' dedi. ''Bırakın vicdanlarınız size yol göstersin.'' Tom bu hastalıklı evde, bu gürültücü ve hastalıklı insanlarla aynı çatı altında bir gece geçirme fikrinden hoşlanmıyordu. Ama bu da Judy Buchanan'la geçirdiği onca güzel zamanın kefareti olarak ödemesi gereken bedellerden biriydi. Bu anılar hem zihnini hem de yalnızken bedenini mutlu ediyordu. Monogami kadınların icadıydı. Sofuluktan gelen gerçekçi olmayan bir saçmalıktı. Tıpkı bütün o pahalı gösterişli papuçlara ihtiyaç duymaları gibi. Tom Hagen monogami diye düşündü. Olayları olması gerekenden farklı kabul etme sahtekarlığından başka bir şey değil. Onlara verilen oda iki yataklıydı ve yatakların üzerinde asılı Degas resimleri dışında sade bir şekilde döşenmişti. Bornozlarını giymiş olan Tom ve Teresa Hagen birer koltuk çekip pencerenin önüne oturmuşlar, kendilerini bekleyen bir şişe kırmızı şarabı paylaşıyor ve Jack Waltz'un ışıklandırılmış heykeline bakıyorlardı. Teresa Waltz Musevi değil mi diye sordu. Tepeden tırnağa ne olmuş? Şu olmuş, diyebilirim ki buradaki sanat eserlerinin 20 tanesi savaş sırasında Musevilerden çalınan ve o zamandan beri ortadan kalkan parçalar. Emin olmak için daha yakından bakmam lazım ama bahis oynayan bir kadın olsaydım 1'e 20 koyardım buna.
Böyle bir şeyi nereden bilebiliyorsun?
Niye, bahis işlerini mi?
Yok dedi Tom, ötekini.
Miami'de, daha doğrusu Miami plajında çoğu Musevi olan bir gruba katılmıştın. İkinci Dünya Savaşı'nda, başka zamanlarda da olabilir ama asıl uzmanlık alanları İkinci Dünya Savaşı. Kaybolan sanat eserlerini bulmak için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Tahmin edebileceğinden çok daha fazla kayıp eser var.
Peki böyle bir şeyi buldukları zaman ne oluyor diye sordu Tom.
Eserin gerçek sahibini veya mirasçılarını buluyorlar ve ondan sonra mahkemeler mucizelerini gösteriyor. Aslında mahkeme korkusu desem daha doğru. Nazilerden çalıntı mal almış biri olarak ifşa edilme korkusu insanları anlaşmaya ikna ediyor. Eserin yeni sahibi kaynağını bilmese de, bir kastı olmasa da, kasıtsız bir Nazi işbirlikçisi olmak dahi kimsenin çıkıp mahkemede ifade vermek isteyeceği bir konu değil. İnsanlar kanıtları görüyor, avukatlarını danışıyor ve pes ediyor. Tom'a biraz daha şarap koydu.
Sen beni düşünmüyorsun dedi. Benim bu gruba katılmamı veya projenin enteresanlığını.
Senin tek düşündüğün bu bilgiyi Waltz'a karşı nasıl kullanabileceğin?
Bu kadın her zaman aklını okuyabiliyordu ama artık bunu nadiren yapıyordu. Ben onun Musevi olmasının neyi fark ettirdiğini düşünüyordum. Sırf Musevi diye bütün öteki Musevilere yardım etmek zorunda mı? Böyle düşünürsen işin sonu nereye varır?
Sen akıllı bir adamsın Tom Hagen ama iş dünyaya başka birinin perspektifinden bakmaya gelince bunu ancak bir şey istediğin zaman yapabiliyorsun. Empati dışında her şey var sende.
Tom onun Waltz'dan bahsetmediğini algıladı.
Bu beni öldürüyor dedi Teresa ve bu sadece bir örnek ama beni erkeklerin ne yapabileceğini bilmeyen türden bir eş sanman beni öldürüyor.
Tam anlayamıyorum diye yalan söyledi. Ne demek istiyorsun?
Biliyorum, tamam mı dedi Teresa. Ben hep sanatçılarla birlikteyim. Sanatçılar kanun dışıdır. Kanunun ötesinde yaşarlar. Kuralların diğer insanlar için olduğunu düşünürler. Sen de kendi dünyandaki koşulların son derece gizli olduğunu zannediyorsun. Eşsiz olduklarını sanıyorsun. Ki bu çok komik. Beni Signore'nin kendine bir comare edinmesini kabullenecek zavallı bir İtalyan köylü kızı sanmana dayanamıyorum. Ya da belki üstümden bir yük kalktı diye sevindiğimi sanıyorsundur. Yapmak istemediğim bir şeyden kurtuldum diye, hani ev işlerini yardım etmesi için birini tutmak gibi.
Teresa, bu öyle.
Nasıl olur da anlamazsın? Ben de isterim senin yaptığını yapmak. Sen farkında değilsin ama seksi ben de seviyorum. Oysa sen her fırsatta başka bir karıyı düzmeye gidiyorsun. Ben de sert bir organı olan yabancı bir erkek isteyebilirim pekala. Ama yapmıyorum, asla da yapmam. Beni en çok kızdıran ne biliyor musun?
Hagen'ın elleri bornozunun ceplerinde yumruk olmuştu.
Hayır, asla da tahmin edemezsin.
Herhalde edemem. Az önce demedin mi? Başkalarının gözünden bakamıyormuşum.
Benimle alay etme.
Seninle alay etmiyorum.
Bir süre konuşmadılar, sonra Teresa kendine biraz daha şarap aldı. En çok kızdığım şey dedi, sürekli olarak bir anlamı olmadığını söyleyip durman. Onu sevmiyormuşsun ama tanrım, söylediğin şeye kulak ver. Anlamı olmayan bir şey için ne diye ailede parçaladın o zaman? Ne diye kim bilir arkasında kimlerin olduğu bir cinayete kurban giden o fahişe yüzünden kendini zayıf duruma düşürdün? Onu sevmiş olsam bunu anlayabilirdim. Böyle bir riske niye atıldığını anlayabilirdim. Ama daha da önemlisi, onu sevseydin bu bana sende de bazı tutkular olduğunu gösterirdi.
Tom iradesini kullanıp kendini gevşetti. Yumruklarını açıp parmaklarını uzattı ve derin bir nefes aldı. Tanıdığı erkeklerin çoğu şu ana kadar çoktan karısına vurmuş olurdu. Tom asla öfkesine kapılıp karısına el kaldırmamıştı. Ne ona ne bir başkasına. Herkes gibi onda da bu dürtü vardı. Ama Tom daha çocukken bile sofu bir kasaba rahibinin dürtülerini kontrol etme hassasına sahipti. Bunlar gülünç dedi. Seni temin ederim ki onu sevmiş olsam da bu dediklerinin hiçbirini düşünmeyecektin. Ki tekrar söylüyorum, sevmedim. Şahane bir yaşamın var Tom. Kendini gayet iyi yetiştirmiş durumdasın. Pek çok kez bunları söylediğini duydum ve ben de katılıyorum. Yine de bundan zevk alma yeteneğin yok. Senin için üzülüyorum. Başkalarına gösterdiğin herhangi bir sıcaklık, herhangi bir tutku, herhangi bir sevgi hep rolden ibaret.
Rol. Sence rol mü yapıyorum?
Bunu bilerek yaptığını söylemiyorum dedi Teresa. Öyle olduğunu sanmıyorum. Kesinlikle de olmadığını umarım. Belki rol ve eminim durumu rol yapmaktan daha iyi ifade eden bir tanım vardır. Ama ben psikiyatır değilim. Ama belki de kendini korumak için yaptığım bir şey. Ama sonuçta sergilediğin her türlü duygu yaşamaktan çok oynadığın şeyler.
O anda ani bir hazımsızlık hissetti. Dokunacak bir şey yiyip yemediğini hatırlamaya çalıştı. Uzun bir gün olmuştu. Sancı o kadar artmıştı ki işe yarayacakmış gibi görünmesine rağmen derin bir nefes bile alamıyordu. Teresa'ya sözünü unutma deyip elini okşadı ve Pepto-Bismol almak için kalktı. Bu ülser ağrısı diye düşündü, geri dönüyor demek. Böyle konuşmanın orta yerinde kalktı diye karısının kızmış olabileceğini düşündü. Ama pencerenin önüne dönerken ne olur ne olmaz diye ona da bir bardak su getiriyordu. Karısının yüzünde ise yetişkin bir kadının düşünceli ve kızgın aşık ifadesi vardı.
Sen iyi misin?
Galiba ülser. Ben iyiyim ama herhalde ağrılar yine başladı.
Karısını iyi tanımasa tepkisini ona empatinin ne olduğunu göstermek için kalkıştığı bir şov olarak düşünürdü. Ama her konuda olduğu gibi insanı şaşırtacak kadar içtendi. Tom'un şu anda ona karşı hissettiği şey aşktı. Bundan hemen hemen emindi. Onun gibi bir kadına değil, ona ihtiyacı vardı, Teresa'ya. Ona gerçeği söyleyecek olan kadına.
Biliyorum şu anda yanlış cevap olacak Teresa ama seni seviyorum.
Ne söylediğini bir dinle. Biliyorum yanlış cevap olacak ama. Bu.
Başını salladı.
Ben de seni seviyorum Tom, tamam mı? Tanrı ruhuma acısın ama seviyorum. Aklını, çekiciliğini, nüktedanlığını. Kariyer sahibi bir kadından korkmayan bir erkekle evli olmayı. Bir tür kariyer işte neyse. Ev dışında bir şeylerle ilgilenen yani yakışıklılığını seviyorum. Birlikte yaptığımız şeyi, ailemizi, karı koca olarak paylaştığımız misyonu. Ama sonuçta seni niye sevdiğimi tam olarak açıklayamıyorum yine de. Bütün bunlar açıklıyor ama bir yandan da hiçbiri açıklamıyor.
Tom başını salladı, konuşamayacaktı. Göğsünün üstünde bir basınç ve karıncalanma hissediyordu ve belki de insanların aşk derken kastettiği budur gibi çılgınca bir düşünceye kapılmıştı.
Tutkuyla sevdiğin bir şey var mı Tom? Tek bir şey söyle.
Sen dedi, çocuklar, ailemiz.
Bunlar doğru cevaplar dedi Teresa. Sen sorulara böyle yanıt verirsin. Karşındakinin neyi doğru cevap olarak kabul edeceğini düşünürsün. Gerçekten hissettiğin şeyi söylemezsin. Çünkü aslında hiçbir şey hissetmiyorsun.
Yanılıyorsun dedi.
Teresa ona döndü. Çıkık alnına sade ama müşfik bir öpücük kondurdu.
Umarım öyledir. Bütün kalbimle umarım.
Bir saat kadar sonra karısıyla aynı yatakta uyurken az önce aşk sandığı şey tarafından uyandırıldı. Bu kez canını yakıyordu. Tom Hagen'ın üstünde şimdi daha büyük bir ağırlık vardı ve karıncalanma da devam ediyordu. Waltz'un özel doktoru da Hagen'larla birlikte Palm Springs'teki hastaneye gitti. Bir takım testler yaptı ve kesin olarak söylemek zor ama sanırım küçük bir kalp krizi geçirdiğinizi söylememde bir mahzur yok dedi. Şansınız varmış. Bu sadece uyarıcı bir krizden başka bir şey değil. Fakat inanın bana eğer kendinize dikkat etmezseniz çok daha kötü olur.
Tom asla diye fısıldadı. Bana inan diyen birine inanmayın. Ancak fısıltıyla konuşabiliyordu.
Doktor bunu şaka kabul edip hafife aldı. Biraz dinlenin dedi.
Teresa yatağın yanında duruyordu. Gözyaşı izleri ve uykusuzluk yüzünden yüzü solgun görünüyordu. Doktor ikna edici bir tavırla omzuna vurdu ve sonra ikisini yalnız bıraktı. Teresa Tom'un elini tutup derin bir nefes aldı ve başladı. "Pekala," dedi. "Bir numaralı koşul. Florida'da kalacağız. Bunun tartışması yok. Kızlar, sen, ben. Ziyarete gelince de oğlanlar. İstiyorsan işin için New York'taki evi elinde tut. Ama ben oraya dönmeyeceğim. Her şeyden uzak durmaya devam edeceğim. Yalnızca," burnunu çekti, "sanatla ilgili olarak giderim. Ama yuvamız Florida'da olacak." Tom sarhoş gibi başını salladı. Eğer böyle şeyler olacaksa kalbinin dayanamayabileceğini düşünüyordu. Birkaç kilometre ötede ve aşağı yukarı aynı saatlerde nefes almaya çalışan ve yıllarda ilk kez sarhoş olan Francesca Corleone'nin gözü Johnny Fontaine'in koca yatağının üstündeki aynada kendi çıplak bedenine ilişti. Ve her nasılsa gözünü aynadan alamadı. Hoşuna gitmişti. Yaptığı şeye sevişmek denemezdi. Yatak takımları karmakarışık olmuştu ve ter lekeleriyle dolu çarşafların üstünde bossa nova müziğiyle havasını bozduğu için Francesca'lı Johnny'den kapatmasını istemeyi düşündüğü ışıklar eşliğinde gerçekleştirilen bu hayvani aksiyondan başka görülecek bir şey yoktu. Normalde Francesca yalnızken bile çıplak olarak uzun süre bakmazdı aynada kendine. Annesi ancak sürtüklerin çıplakken aynada kendini seyredeceğini söylemişti. Güzel olup olmadıklarını anlamak için. Francesca güzel değildi, sıradan bir kızdı. Sadece ve bunu ne kadar çabuk kavrarsa o kadar mutlu bir hayatı olurdu. Bir annenin kızına söylediği zalim sözler kız son nefesini verene kadar aklından çıkmıyordu. Çoğu zaman da bunlar kızın son nefesi oluyordu. Yine de annesi o feci şeyleri söylememiş olsa da Francesca bunu yaparken kendini izlemek isteyeceğini aklının ucundan dahi geçiremezdi. Daha önce de Billy ile Küba'ya tatile gittiklerinde böyle bir şansı olmuştu. Ya gözlerini kaçırmış, ya üste çıkmış, ya da dizlerinin üstünde durmuştu veya karın üstü yatmıştı. Öyle seviyordu. Ama bu farklıydı, bu Johnny'ydi. İşin garip tarafı bunu hiç garip bulmaması, gayet doğal bulmasıydı. Yatmayalı çok uzun bir süre olmuştu ve Johnny de ağırdan alıyordu. Başı bacaklarının arasında Billy'den çok daha uzun süre. Başını kaldırıp ona bakmak istedi. Johnny'ye, yüzüne, o gözlere ama yapamadı. Aynadaki aksini görmeyi başardı. İnip kalkan küçük ve sıkı komik ve muhteşem kalçalarına baktı. Ve ensesine onun canını sıkan ama kendisini rahatsız etmeyen hafifçe kelleşen yerine baktı. Onu böyle izlemek her şeyi hem komik hem hazin hem de daha az gerçek göstermişti. Ne tuhaf bir şeydi düzülmek. Çünkü insan böyle görünce sevişmek olmuyordu, düzüşmek oluyordu. O kelimeden nefret ederdi ama bir tek onu düşünebiliyordu. Seyrettiği şeyi anlatan doğru kelime oydu. "Düz beni Johnny," dediğini duydu. Johnny'nin cevabı daha da sert yüklenmek şeklinde oldu. Söylentiler doğruydu, gerçekten büyüktü. Francesca'nın içine giren en büyük organdı. Hem canını yakıyordu hem de güzeldi. Canını yakışı Francesca için tamamen yeni bir haz şeklindeydi. İçini o kadar dolduruyordu ki başka hiçbir şeye yer kalmıyordu. Her yüklenişte Francesca'nın içinden kendi sularını fışkırtıyordu. Francesca böyle dedi nefes nefese ve yüksek sesle, "Bunun böyle hoşuna gidiyor mu, yoksa böyle yap anlamına mı geldiğini kendisi de söyleyemezdi." Johnny'nin de bilmesi gerekmezmiş gibiydi. Bu konuda gerçekten iyiydi. Francesca kendini öyle gelişmiş ve öyle güçlü hissediyordu ki Johnny'nin bu noktaya gelmek için yaptıklarını umursamıyordu bile. Onun gözünün içine de bakabilirdi. Bakmalıydı ama bakmadı. Bakamadı. İstedi ama yapamadı. O sırada Francesca'nın görmeye dayanabileceği gözler ancak yukarıdan kendisine dikilmiş olan, arada çırpınan ve küstahça asimetrik olan memelerini incelerken yakaladığı kendi gözleriydi. Oradaki kadın mutlu olmaktan çok korkmuş gibi görünüyordu. Kan ter içinde kalmıştı. Yatağın arkasındaki duvarda dana derisi yatak başının üstünde asılı devasa müzik setinin bandı gaddarca mırıldanarak dönüyor da dönüyordu. Bossa Nova müziği bir alkışla bitti. Bir sunucu Johnny Fontaine'i anons etti. Bu konserden kaydedilmiş olan Fontainebleau uzun çalarıydı. Johnny kendi tatlı müziğinin eşliğinde düzüyordu onu. Bu Francesca'nın hayalinde canlandırdığından pek farklı değildi. Her gün binlerce belki milyonlarca insan yatak odasında Johnny'nin müziği eşliğinde kendini tatmin ediyordu. Francesca evet dedi. Sesi kendi soluğuna bile garip gelmişti. Seni seviyorum diye düşündü. Ama bunu dile getirmeyecek kadar akıllıydı. Hatta ima etmeyecek kadar. Sırf bunu düşündüğü için bile kendinden nefret ediyordu. Francesca o tür aşktan uzak kalmak istiyordu. Düz beni. Nihayet ona bakmayı becerebildi. Johnny'nin gözleri kapalı, suratı çarpılmış vaziyetteydi. Francesca sarsılırken parmaklarını Johnny'nin parlak kılsız kalçasına götürdü ve onu iyice kendine çekti. Olup biteni göremez olmuştu. Hayatta aklına gelecek en son şeydi bu. Hayat senin beklediğin gibi gitmez, tamam mı? Tıpkı hayal ettiği gibi gerçek hayatta sahip olduğu bu düşte de ter, erkek sabunu, deri ve kendi cinsel organının güzelim kokusu duyuluyordu. Bu da yine nefret etti ama şu anda başka bir şey düşünemediği iki harfli bir sözcüktü. A. Orada sanki onun kendi aklı varmış gibi bir kasılma hissetti. Ürperdi. Şaşırtıcı bir şekilde, karşı konulmaz bir şekilde gelmek üzereydi. 28. ayrımın sonu. Sayfa 281.